Merhabalar, ben Hande.
Ben Mehmet.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
97. bölüm sanırım bu olacak.
He.
Evet.
He, o zaman tam 100. bölümde yapamayacağız kutlamamızı, buluşmamızı. Çünkü biz tatilde olacağız inşallah. Bir aksilik olmazsa. Ha, bu arada ben dedim ki işte hani Haziran'ın ikinci haftasından sonra bayramdan önce dedim buluşma olur. Çünkü birkaç kişi sordu böyle. Sonra Mehmet dedi ki hani Ramazan ayı biz oruç tutmuyoruz ama hani tutanlar olabilir. Gün içinde sırf bu yüzden gelemeyenler olabilir dedi. Hassas benim sevgilim Mehmet. Ben açıkçası çok düşünmemiştim. Ama böyle bir durum olursa bayramdan sonra da Temmuz'un ilk haftası gibi de yapabiliriz.
Tamam, öyle yapalım.
Hiç ben tahmin etmedim. Nedense bir şimdi böyle kafamda yok ya. Hani
işte öyle düşünmemek lazım.
Evet, haklısın. Ne olur tamam biz gene.
O zaman bayramdan sonraki ilk cumartesi gibi bir şey diye düşünelim. Tam tarihi veririz zaten belli
evet,
olunca.
Evet, gelebilenler buyursun gelsin. Çok seviniriz, tanışırız.
Evet. Türkiye gündemi var mı?
Var ama ben hiçbir şey
ne
söylemeyeceğim.
Ne var Türkiye gündemi?
Hayatta
aklıma,
söyleme.
Aklıma gelmedi.
Hayatta
Sözcü gazetesi var.
Sözcü var. Cumhuriyet online editörü evet. Var. O yüzden.
Ha, iyi bir şey yok gene de. Var mı?
Biz 19 Mayıs'ı kutladık. Ha. Kutlayalım. Yasak olmasına rağmen.
Yasak değil de işte ellerinden geldiğince.
Bir de ne kadar sosyal medyada affedersin. Şimdi eski kutlamalar. Böyle hep fotoğrafları paylaşılıyor. İşte şortlu, etekli kızlar, modern, böyle medeni, o şimdi olmayan askeri liselerin böyle organizasyon kutlamaları. Böyle insanın coşku uyandırıyor. O coşkuyu duyamamak kötü bir şey olsa gerek, bilmiyorum yani. Her neyse bak girmeyeyim. Gerçekten hem duygusallaşıyorum, gerçekten çok üzülüyorum. Ben böyle başka bir haber vereyim. Bizim gündemimiz. Çok özel bir gündem. Yani bizim evlilik yıl dönümümüz.
Ama geçmiş olacak dinlediklerinde.
Tamam
sen
pazar. Bugün
diyorsun.
Şimdi biz cumartesi kayıtı alıyoruz. Oldukça geç kaldık. Öğle yemeği yemedik. Saat 3 oldu. Bayağı bir programımız şaştı. Mehmet daha editini yapacak. Ama yarın bizim kutlamamız, yemeğimiz var.
Evet işte bunun yetişmezse.
Yetiştir yani. 40 yılda bir kere. Yoksa podcast yapmayız bir daha. Nice senelere şimdiden diyelim.
Evet, amin.
Evet, zorlandım bakıyorum.
Kolay değil.
Aşk olsun.
İyi çok, tatlı günler.
Çok kırdım
İyi
evet.
İyi tatlı acı. Her şey var beraberinde. Hadi biz gündemlere geçelim.
Tamam, ben şimdi böyle içimin gittiği bir haber sunacağım, tamam mı? Ama öyle bir gitti ki Mehmet. Pasaportunuz hazırsa, bir de Schengen vizeniz varsa buyurunuz Venedik'e diyor sizi Venedik Biennale'ini keşfetmeye buyurunuz diyor. Ben bilmezdim ki Biennale'ler böyle 6 ay sürsün. Ben mesela bir hafta sürer, 10 gün sürer, hadi maksimum 2 hafta sürsün. Hani işte bir şey Biennale oluyor İstanbul Modern'de. Hani sergileniyor, hadi 2 ay sürsün. Ama 6 ay kardeşim bu bitmez bu Biennale yani. Bu sergili bana öyle geldi. Ya da gerçekten hiçbir şey anlamadığım için. 85 ülkeden sayısız sanatçıyı ağırlayacakmış bu Biennale. Ki Türkler de var arasında. 57. Uluslararası Sanat Sergisi'ymiş. Biennale'ymiş Venedik'in. Bu adamlar 57. yapmışlar.
İstanbul kaçıncıdı acaba?
Bilmiyorum kaç senedir yapıyorlarmış.
Ve İstanbul'daki de bir ay mı sürüyor? Biennale.
İşte yani ben Biennale. Hiç 6 ay sürenini
yok İstanbul'da da yani 6 yani. Ay sürmediğine eminim.
Değil mi? Bak evet. Sen de
1 ay veya da taş çatlasın 2 ayda.
Ama işte bu haberi okuyunca böyle bir de buradaki görselleri falan da böyle çok değişik Damien Hirst var mesela. Hirst diye okunuyordur herhalde. Kendi işlerini sergilemiş. Mesela bir Frida Barlow var. Kadıncağız 73 yaşındaymış Mehmet, sanatçı. Dev boyutlardaki enstalasyonları varmış. Ve sanat nedir, kimin içindir? Hani konularını açmak için birebirmiş. Bunu ben çok sorgularım kendimce. Bana göre yani hiçbir böyle değeri olmayan ya da bana bir anlamı ifade etmeyen şeyler çok sanatsal çıkıyor ya. Ben böyle nereyi kaçırdım gene diye habire kendimi sorgulamaktan. İşte bu kadıncağızın eserleri çok uygunmuş. İşte Irving Worm. Her neyse bu 13 Mayıs'ta açılmış Biennale. Ve Adı da şu, Viva Arte Viva konseptiyle. Herhalde yaşa sanat yaşa gibi ben anladım, böyle kendimce çevirdim ama bunu İtalyanca. Böyle işte haberi okuyunca hani Poyraz'ı hazırlayayım, kendim valizimi hazırlayayım. Ha Mehmetciğim hadi gidiyoruz falan diyeyim böyle sana birlikte. İşte yeme içme gurme sanat eğlence biraz kültür. Mesela geçen bizim asistanla konuştuk. Hocam dedi, böyle bir gözleme olmuş. Bir şeyden bir paper'da yayınlanıyor ya artık bizim en nihayetinde. Hani bir konferanslara falan gidip geliyorsun ya. İşte akademik turizm falan diyorlar. Ya da bu seyahatlerde. Yani bir tek bir şeyle yetinmiyorsun. Yani kütüphaneye de gidiyorsun. Akşam gece dışarı da çıkıyorsun. Bir restorantına gidiyorsun. Marketine giriyorsun. Parklarında oturuyorsun. Müze geziyorsun. Yani çok kapsamlı. Hiç boş geçirmiyoruz. Yani bizim ne seyahatlerimiz, ne akademik olarak gittiğim konferanslar hep dolu dolu geçiyor. Böyle şu anda gidemedik ya. Böyle içim dolmuş yani. Tamam.
Tamam.
Bunun linkini paylaşacağız. Sanat paylaşacağım. Sanat eserleri de var. Güzel böyle doyurucu sanata doyacağız hep birlikte.
Washington Post'tan haber.
Ay evet.
Hürriyet olmadığı için Washington Post. Ne oldu? Niye ay dedin?
Birden ağır bir habermiş gibi geldi Washington Post.
Yo, ağır değil. Artık zaten Microsoft'tan ayrılan eski CEO'su ve sahibi artık pek hissesi de kalmamış.
Ayrılmış abi. Çok, mu Microsoft'tan?
Çoktan ayrıldı.
Ay vallahi bilmiyordum.
Dünyanın zamanı geçti. Kaç sene oldu?
Ha.
Tabii. Üstünden kaç CEO değişti ama Microsoft.
Ama Microsoft hep Bill Gates ile anılıyor.
Evet, bana de şimdi kurucusu desin. Sonuçta kurucularından. Yani. Ve kaç senedir bayağı oldu. Birkaç tane de CEO değişti üstüne. Artık emekli yani. Filantropi ile ilgileniyor falan. Bunlardan birinde de bir üniversite öğrencileri işte kariyer üzerine tavsiyeler falan istemiş. Ve 14 tane tweet atmış o da bu kariyer tavsiyeleri üzerine. Ve bir kitabı tavsiye edince kitap Amazon listelerinde
number one diyorsun.
Bir günde 6000 %6000 liste sıçraması yapmış.
Hangi kitapmış o?
Kitabın ismi Steven Pinker'dan Better Angels diye bir şeymiş. İyi melekler diye bir şey.
Daha iyi melek.
Evet daha better iyi. The Better Angels of Our Nature. Doğamızın daha iyi melekleri. Diye. Konusu ne? Hiçbir fikrim yok.
Sen indirirsin bunu. Neydi dinlediğin kitap?
Audiobook olarak diyorsun. Bilmiyorum konusu ne ilgimi çeker mi? Çünkü bir de ilham verici bir kitap olarak bahsetmiş bu kitaptan. Bill Gates. Tabii Bill Gates'in şu anki çok odak noktası Afrika'da açlık, işte sıtma bilmem ne. Acaba konular bu mudur? Psikoloji kitabı. İnsanların geçmişteki aslında savaştan bugüne geçerken nasıl şiddeti azalttığı üzerine. Hani hala şiddet çok fazla ama eski zamanları tabii biz hiç... Hani tarih kitaplarını okuyorsun, zırt pırt savaş çıkıyor. Yani baktığında.
Birinci dünya, ikinci dünya.
Hayır, ondan da eskiye git. Haç seferleri. 20 yılda 30 millet birbirini kesip kesip duruyor. Yani o devirlerden bu zamana geç. Yani şiddetin ve violence yani
şiddetin
nasıl zaman içinde insan ırkında azaldığı üzerine bir
azalmış
psikolojik.
Mı?
Azalmış demek. Sosyolojik şey. Yüzdesel bakmak lazım. O zamanki nüfuslarla orantılı
ya da bu kadar lazım. Büyük savaşlar değil. Küçük mikro savaşlar var ve çıkarttırıyorlar. Amerikan ekonomisi neye dayanıyor?
Bu da yine Washington Post haberi. BBC'nin bir belgeseline göre aslında dinozorların olup insanların olmamasını birkaç dakikaya borçluymuşuz. Diyorsun ki nasıl oluyor diyorsun.
Evet.
Hani dinozor ırkının yok olması ve insan ırkının bu topraklarda olmasının olaya baktığımızda dev bir meteor dünyaya çarpıyor.
Evet. O da dinozorların yaşadığı yere mi denk geliyor?
Hayır. Dünyaya çarpıyor. Bir ana kara parçasını vuruyor ki bu Arjantin'de yer belli. O kadar çok büyük kül ve toprak hani dev yangınları yani düşün dev bir nükleer bomba patlaması gibi ve bu çıkan küller bütün atmosferi kapladığı için güneş ışınlarını engelliyor ve buzul çağına giriliyor. He. Ve dinozorlar yiyecek bir şey bulamadığından, o dev kütlelerini besleyemediklerinden büyük kütleli canlılar ölüyor.
Yani iyi ki ölmüşler canım.
Ve diyor ki şimdi dünyanın, eğer bu meteorda ilerliyor.
Arjantin'de.
İşte bir toprak parçasına denk geliyor. Ama bir denize denk gelseydi de bir su buharı olacaktı, yağmurlar olacaktı ve geçecekti, gidecekti.
O hayvanlar
diyor.
Boğulmazdı.
Hayır, boğulma olarak düşünme. Anneciğim, Allah'ım ya. Şimdi bak, şöyle düşün. Böyle İstanbul büyüklüğünde bir göktaşı. Yani büyük.
Evet.
Bütün bir şey. Ama mesela bir kıtaya düştüğünde tamam, yani dev bir şey yapıyor ama kara parçasına düşmesi o toprakları, işte yangınlara, bir sürü şeye sebep oluyor. Ama deniz bir okyanusa okyanusun içine düşecek. Ha, boğulacaktı falan diyorsun da. Hani çok daha ucuz atlatılabilecekti ama ucuz atlatılmasının sonucu dinozorların hakimiyeti devam edecekti. Ha. Büyük kütle sonuçta bu ortam içinde insan ırkının olup olmayacağı da bir muamma. Hadi oldu diyelim. Bu sefer düşünsene bir de mesela doğada bir evet, dinozorlarla mücadele içinde oluyor olman gerekecek.
Ay, hiç o stresi çekemem yani. Beni biliyorsun.
Bence çok ilginç bir şey. Sayden yani denk ve dünyanın 1/4 denizlerde değil mi? Hep bize evet. Söylenen 1/4. Yani aslında İyi olasılık olarak çok. Evet, meteor, dev bir meteorun işte bir kara parçasına vurmasının etkisi olarak.
Bu arada birkaç böyle arkadaş işte Kapadokya'ya falan gitti bu günlerde, 18, 19, 20, 21 diyeyim, Mayıs tarihlerinde. Birkaç kişi böyle üst üste gidince, bir de paylaşımlarını görünce benim haberim yokmuş Mehmet. Ben bugün Biennale'nin 6 ay sürdüğünü, bu etkinlik hem Türkiye'nin bir de gelenekselleşmiş festivallerinden biri olmayı başaran Kapadokya.
Ha işte bizim arkadaşlarımla gitmiş.
Didemler orada duygular falan da paylaşmış böyle birkaç şey. Birçok insan orada. Birkaç daha uzaktan tanıdıklarım da var. Meğersem bu dediğim gibi bir festival. Müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava etkinlikleri. Seneye buraya yazıyorum. Biletini şimdiden alıyorum. İndirimli olsun diye.
Ama senin tam finallerine, sınavlara denk
tam bizim bittiğimiz şey olsun. Ben finalleri ilk hafta yaptım. Bak, ikinci hafta yapsam bu pazartesi başlayacaktı. Tamam. Bahane yok. Şimdiden buraya kayıt altına alınsın. Farklı disiplinleri bir araya getiren bir programmış bu Kapadoz. Bu yılki çağdaş sanat teması da dünyadan çıkış yollarıymış. Yani henüz var olmayan, görünür olmayan ama gelmekte olan dünyayı hayal ederek dönüştürecek kadar cesur olmaya çağırıyormuş bütün katılımcıları. Çok güzel. Anticipation yani içeriyor diyeyim. Ve program mesela gün doğumu konseri var. İşte 19 Mayıs'ta böyle Ömer Hayyam tadı bırakan bir grupmuş Kuan diye. Sonra Emma Chaplin, B2B Mercan Dede. Bunu mesela Didem paylaşmış, çok güzel. Sabahın 5:30'unda Mercan Dede falan dinliyorsun böyle. Ve ambiyans...
Sen kalkamazsın.
Ya da konserde uyurum muhtemelen ama olsun. Böyle sufi müzik falan. Emma Chaplin'le aynı sahnede yer alıyor. Ben çok üzüldüm buna kaçırdığıma. Ambiyans 10 numara 5 yıldız. Yani bazı birkaç videoları da izledim. İşte Perili Ozanlar Vadisi'nde bir başka konser var. Gene yabancı bunlar. Ve işte sergiler tabii var. Onları hızlıca geçiyorum. Beni en çok gene cezbeden mesela 18 Mayıs'ta Şef Mustafa Otar'ın doğada açık ateşte pişirme aktivitesi varmış. Ama öyle açık ateş barbekü falan değil yani.
Mangal değil mi?
Mangal falan değil. Her şeyin başladığı kül, toprak, çamur, odun, taş gibi bütün organik maddeler. Yani modern pişirme yöntemi bir kenara koyuyorsun ve bu organik maddelerden oluşan işte pişirme etkinliğine gidiyorsun. Bak aynen böyle koskoca
o
şef.
O vardı şeyde, Netflix'te bir adam vardı, uçuk kaçık, hatırlıyor musun?
Ya ben gidip burada böyle yer almak istiyorum. Ben Netflix'ten izleyeyim, ne yapacağım?
Ha, hani bir şef vardı, toprağa gömüp pişiriyordu.
Tamam onu hatırlıyorum. O ben şimdi katılmaktan bahsediyorum. Ve gene bizi mesela en çok cezbedecek vadi yürüyüşü, Aşk Vadisi'nin de vadi yürüyüşü, böyle trekking yapıyorsun. Görsellerime bakmıyorsun.
Bakıyorum ama. Bakıyorum ben, vadide trekking yapıyorlar. Yani
içsel ateşini bulmak diye hafif yogamsı, hafif işte yi yuan falan, böyle şifa bulma ve omurga enerjinizi uyandırmaya yönelik. Bu bana göre değil pek ama hepsine giderim ben hazır oraya gitmişken. Sen Poyraz'la ilgilenirsin, ben hepsine katılayım. Hı. Nasıl fikir?
Güzel fikir.
Tamam. Ya Mehmet bu kadar motive olma.
Tamam. Biz Poyraz'la otururuz kahvemizi içeriz, sen katıl o etkili.
Tamam, ben hepsine katılacağım. Tamam, bunu da gene dinleyeceğimize paylaşalım. Benim gibi bilmeyenler ve haberi olmayan olursa bu festivalden seneye belki program yapabilirler.
Evet. Şimdi bu sefer de New York Times'dan.
Mehmet haberlerin yıkılıyor.
Evet. Hürriyeti bıraktım bırakalı.
Daha iyi oldu. Orada Ahmet Hakan var. Ne yazıyor? Ne öğreniyordun Ahmet Hakan'a? Bak bunu hepimiz, kaç dinleyici, ben hep birlikte öğreniyoruz.
De orada da çok böyle Amerika odaklı haberler var da neyse, ben ilgimi çeken olaylara bakayım. Şimdi buradaki makale de
Google
diyor ki Google hükümet devlet değil, Google geleceğimizi inşa ediyor diye bir makale.
Şimdi biraz ters olmuş. Not the government but Google is building the future falan daha iyi olmaz mıydı?
Evet, dil, İngilizce dil bilimci Hamdettin Turan'da New York Times'a, New York Times'a şey editörü falan var yani.
Hayır ama sen de tercüme ederken bir an duraksadın.
Çünkü bak sen Türkçe mantığıyla düşünüyorsun, o İngilizce mantığı. Ya İki mantığı birbirine şey burada düşünmemek
tamam,
lazım.
Tamam canım, başlık çarpıcı olmuş, editörün hakkını yemeyelim.
Şimdi makalede kısaca diyor ki artık özellikle Trump'ın da başa geçmesiyle Amerikan hükümeti artık hiçbir araştırma, geliştirme, yani bir sürü fonu tırtıkladı diyor.
Aynı Sarkozy'nin Fransa'da iktidara geldiği zaman bütün araştırma fonlarını, bütçelerini adamın ilk yaptığı şeydi, kesintiye uğratmak.
Hı. Yani bu işte Trump da aynı kafadan ilerliyor ve diyor ki bu sebeple artık ilerleme hükümet tarafından gelmeyecek. Tam tersi Silikon Vadisi'nden işte Google mesela işte Tesla vesaire, yani bu tür firmalar çok ciddi paralar koyuyorlar. Özellikle Google diye belirtmiş. Google'ın Ar-Ge'ye, yani araştırma geliştirmeye ayırdığı bütçeler milyar dolarlar seviyesinde. Bunlar hep ileriki aşamalarda bizim hayatımızı ciddi oranda değiştirecek diyor. Bunun da en temel teknolojisi AI. Hep kaç bölümdür AI deyip duruyoruz. Artificial Intelligence, yapay zeka. Artık yapay zeka eve gelen insanları tanıyan bir kameradan bahsetmiştim.
Kamera.
Mesela şimdi Google yeni bazı teknolojilerini gösteriyormuş. Telefonu tuttuğun zaman bir herhangi bir şey, onun ne olduğunu söylüyormuş. Bunu bir dinleyicimiz daha göndermişti galiba. Rıdvan mıydı, hatırlayamadım. Yani bu tarz mesela.
Nasıl sen, yani? Bu mouse, bunu tutacağım. Ben mouse olduğunu bilmiyor muyum? Tutacağım, ne olduğunu mu söyleyecek?
Evet, tutunca ne olduğunu söyleyecek. Sen görme özürlü birisin mesela. He, karşında tamam, ne var? Mesela söylesene. Kırmızı renkli kazak diyor. Bilmem ne diyor. He. Bir sürü şey diyor. Bir de sırf onu öyle düşünme. Samsung'un şimdi S8 diye bir telefonu çıktı. Sen görüyorsun orada bir kadının ayağındaki ayakkabıyı beğendin. Tamam mı? Çekiyorsun.
Ne ayıp. Git kadına sor, affedersiniz de. Bana çok öyle oldu. Bir kere gözlüğümü sordular. Bir kere de bu bebe çantasını sordumuşlardı caddede. Kadıncağız da hamileydi böyle, karnı burnunda. Ben de tabii geziyorum. Ha, sen de vardın ya.
Ben de vardım. Ama bu tamam olabilir. Ama her zaman da belki o imkan olmaz. Dergide görürsün. Hemen dergide görüyorsun. Fotoğrafını çekiyorsun. O kıyafete nereden geldiğini bulabiliyor mesela. Varsa.
Bir de bu uygulama mı vardı? Dizilerde mesela oyuncuların ne giydiği, nerelerden geldiği.
Evet, o bir web sitesiydi. Ha. O dizi dizi sen diyorsun ki mesela işte Designated Survivor dizisi en son izlediğim mesela. Şu bölümde bilmem ajan bilmem kimin giydiği kıyafet diyorsun.
Ben şapkasını beğendim.
O site onu sağlıyordu. Hani
evet.
O sitedeki o her bölümdeki kıyafetlerin nereden geldiğini listeliyordu. Onun üstünden sipariş ediyordun. Öyle bir iş fikri oluşturmuşlar. Orijinal bir fikir ama onca diziyi araştırıp o kıyafetlerin nereden geldiğini bulmak da kolay değil.
Evet.
Ama Türkiye'de de tutabilir. Düşünsene Türk dizileri. Bir aralar ben hatırlıyorum. Şu neydi? Behlül Mehlül vardı.
Bihter.
Ha, Behlül Bihter. İşte,
Aşkı Memnun.
Ha, Aşkı Memnun.
Düşündüm.
Herkes işte o yüzükler, kıyafetler.
Sonra hep moda oldu ya o takılar.
İşte mesela o tarz Türkiye'deki dizilerde her bölümdeki karakterin hangi kıyafetin nereden geldiği belki bir iş şeyi olabilir aslında. Ama ciddi araştırma ve uğraşı gerektirecek bir şey.
Ya Türk dizilerini de izlersen sanırsın ya herkes yalıda yaşıyor ve böyle bütün gün topuklu ayakkabılar, tuvaletlerle geziyor. Ya da bir sürü böyle şey, fakirlik, hani diz boyu töre cinayetleri, saçma sapan. Biz kaçsa hiç izlemiyoruz ki.
Evet, hiç izlemiyoruz.
Ben Hatırla Sevgili izlemiştim en son.
Ben bazen böyle bir şey yaparken arka planda çaldırıyorum öyle. Çünkü hiç takibi gerektirmeyen kolaylığı olduğu için. Daha biz
seninle tanışmamıştık bile. Tanışmış mıydık hatırlamıyorum. Hatırla Sevgili. Çok tarihi de böyle içeri. Ben sevmiştim.
Ben ana konuma geri döneyim. Sende. Yapay zeka ile birincisi bilgisayarlara dil öğretebileceğine inanıyormuş. Yani kendi öğrenecek. Hani konuşmayı ve şeyi. Görme ve duymayı öğrenebileceğine inanıyormuş. Öğretebileceğin bilgisayarların. Hastalıkları teşhis ettirebileceğine inanıyormuş. Ve en sonuncusu da sanat yarattırabileceğine inanıyormuş. Ve bunlar üzerine çalışıyormuş. Yani bunlar çok uçuk projeler. Hani neredeyse bu terminatöre döndürüyorsun. Sen dil öğretebiliyorsun. Yani bir dili konuşabilir hale getiriyorsun. Hastalığı teşhis edebilir hale getiriyorsun. Bilgisayara sen belki de işte bir aletin içine gireceksin. MR'ını çekecek. Bilmem ateşine falan online her şeye bakacak. Ve hasta diye bir şey söyleyecek. Senin hastalığın bu diyecek. Hele sanat yaratabileceğiniz şey daha da şey. Çünkü bir yaratıcılık gerektiren bir şey.
O zaman gitti zaten. Sanatçı artık mesleki
böyle. Aynen öyle, bilemiyorum. İlginç konular. Amerika Birleşik Devletleri 2015'te savunma hariç konularda harcadığı para 67 milyar dolarmış.
Savunmaya harcadı. Hariç dedi.
Bu sene özel sektörün harcadığı Ar-Ge bütçesi 60 milyar dolarmış.
Oh.
Yani Amerikan hükümetinin 2015'teki şeyiyle başa baş hale gelmiş. Hele bir de bu sene Trump bu kesintileri yaparsa geçecek demektir. Yani özel, bu biraz da şeye benziyor. Bazen filmlerde oluyor ya, Evil Corp bu şey. Yani bir şirket o kadar güçlü ve devlet gibi oluyor ki teknolojisi falan her şeye yön verir. Hatta politikaya da yön verir hale geliyor.
Zaten teknolojiyi
korkutucu
yöneten
korkutucu bir konu.
Bütün gücü aslında bulunduracak elinde. Değil mi?
Evet. Evet, geç konuna bakalım.
Benim şuraya enteresan bir konu var. Hepsini saymayacağım. Birkaç böyle maddesi hoşuma gitti. Diyor ki kendi diyor hem intelligence, yani zekanızı, aklınızı ve başarınızı geliştirmek için 7 tane beyninizi işte daha iyi çalıştıran öneri demiş. Ya da daha iyi kullanmanızı sağlayan. Şimdi bunlardan bir tanesi mesela, bak şöyle bir kural varmış Mehmet, ki bunu galiba daha önce ya konuştuk ya buna benzer bir şey konuştuk. Mesela bir iş yapıyorsun, çalışıyorsun, tamam mı? Eğer 30 dakikadan az çalışırsan bu yeteri kadar yeterli değil. 50 dakikadan da fazla çalışırsan o da çok fazla ve konsantrasyonu kaybediyorsun. Dediği şu: 10 dakika aralar vererekten 30 ila 50 dakika arasında. Çünkü 50 dakikadan sonra artık beyin yeni bir bilgiyi almakta, öğrenmekte zorlanıyormuş. 50 dakikaymış en fazla.
Bir şey öğrenmekte.
Evet, öğrenirken. 30 dakikada ya da işte konsant, mesela makale yazıyorsun. Hani oturdun, o da 30 dakika olmadan yerinden kalktın. O bir cacık olmuyor orada. O da az geliyormuş. 80/20 ilkesi, Pareto principle ya da kuralı diyeyim. Vilfredo Pareto bunu şöyle açıklamış. İlk tabii bunu keşfettiğinde İtalyan ekonomist demiş ki çiftçilerin, yani farms, çiftliklerin %20'si İtalya'nın toplam %80 ihtiyacını üretiyor. 80/20.
Bu çok klasiktir bu şey.
İşte bunu da
müşterilerinin %20'si senin gelirinin %80'ini karşılar gibi bir
şey. Aynen öyle. O kural bak devam etmiş. Sen de bir iktisatçı olarak bunu biliyorsun. Productivity expert, yani verimlilik uzmanı Tim Ferriss de, ki bunun adını biz çok duyduk, Tim Ferriss'i. Bunu learning, öğrenme, hızlı öğrenme için popülerize etmiş modern bir yaklaşımla ve demiş ki sen demiş focus first on the most important 20%. Yani ne öğrenmeye çalışıyorsan onun en önemli %20'lik kısmına fokus ol. Zaten %80'ini öğrenirsin demiş. Bak, stop the multitasking. İşte bu tam senlik bir şey. Böyle aynı anda birkaç işi yapmayı bırakın diyor. Öğrenme metodlarınızı değiştirin demiş. Ondan sonra learn from the masters. Yani bir işi daha iyi yapan mutlaka bir master, bir expert, uzman vardır. Onu örnek alabilirsiniz, uzmanlığını. Bak, bu işte bana göre take notes the old fashioned way. Yani o eski usulde, o demede usullerle not alın diyor. Yani o bilgisayarlar tık tık tık bir şeye not alıyorsun ya, olmuyor. Küçük post-it'lere mi yazacağım, blok notuna mı yazacağım? Ben ya yarı yarıya bazen öyle yapıyorum, bazen öyle yapıyorum. Başka türlü oluyor. Gibi gibi. Tamam. Bunu da paylaşacağım.
Bu da Timeline diye bir siteden, hani 7 gün ve hafta sonu tatilleri olayını anlatmıştım ya. Şimdi bu yazıda da şöyle anlatıyor. Diyor ki insanların evdeyken e-maillerine, e-postalarına bakması, hafta sonu tatillerinde gene çalışması zaman zaman, işte bir çocuğunun spor antrenmanında izleyici olarak giderken bir yandan da çalışması, bunlar hepsinin sebebi diyor İngilizler diyor. 15. yüzyılda
merkantilizmi.
Evet, merkantilizmi. Vay hocam.
Ya onu ben biliyorum ama anlattım konuları.
Öyle mi?
Evet. Ha.
Merkantilistler merkantilistler boş geçen zamanı para, ilk hani time is money diye bir kavram vardır. İlk ortaya çıktığı şey zaman buymuş. Boşa geçirilen zaman
kaybedilen para mı?
Kaybedilen para. Hem patronlar hem de o ülke için. O sebeple herkesin sürekli çalıştırılmasını hedefliyormuş. Kölelik yok İngiltere'de o devirlerde. Ama başka bir tür kölelik var. O kadar düşük ücretleri ödüyor ki patronlar.
Hı hı.
O işte yeni ortaya çıkan patronlar. İnsanların yaşayabilmesi için sürekli çalışmaları gerekiyor. Saatlik ücretlerinin düşük olması sebebiyle. Ve insanlar o zaman ancak çok üst bir sınıf. Yani o patronlar boş zaman olgusuna sahip. Yani boş zamanında farklı şeyler yapma, dinlenme, çay içme, yemek yeme tarzı. Diğerleri her anlarında çalışarak yaşamda kalma mücadelesi veriyorlar. Ve o devirden kalan bir etkiyle bizler de hala boş zamanlarımızda bile çalışmaya odaklıyız diye vermiş bir haber. Bir yazı diyeyim, haber demeyeyim.
Bak, masalarında falan yiyorlarmış. Yani öyle yemeğinde.
Bu Amerika'da iş yerlerinde hala masalarda yeme alışkanlığının olmasını.
Kesinlikle karşıyım. İşte, değil mi Mehmet? Evet. Yani kaldırıma otur, sandviçini ye, değil mi?
O bile işte sonuçta gidip o kadar Amerika'da da restoranlarda, işte New York'ta falan yemekler pahalı ki sen gidip bizde mesela çok yerde
evden belki getiriyorlar, ondan mı masalarını?
Evet, evden sandviç getiriyorlar, yiyorlar. Gibi. Evet.
Greenpeace'te çalışan arkadaşım var ya, benim üniversite sınıf arkadaşım. Hilal, o da öyle yapıyormuş. Yani burada diyor imkanı yok diyor, yani dışarıda yemek, burada i̇şte. Lafını balla böldüm. Bütün çalışma arkadaşları da dahil olmak üzere. Zaten o yüzden de fazla yalnızlık varmış. Çünkü herkes alıyormuş tabağını, hop yani neyse işte yemek sepetini, gidip bir kenarda yiyormuş. Bir tuhaf yani.
İşte Türkiye'de, İstanbul'da iş yerinden çıkıp topluca yemek yeme, ya firmaların kendi yemek verme adeti var ya da yemek fişi veriyorlar ve topluca bir yerle gidiyor. Ayın 15'inde bitse bile sonradan daha ucuz yerlere gidiliyor. Ama
tabii. En azından bir şey veriyor değil mi? Vallahi ayıp da söylemesi, YTF bize hiçbir şey vermiyor bu noktada. Bayağı yani alternatifler tabii ki var. Hocaların gittiği sofra restoranı var.
O zaman bedava restorana veriyor olması lazım. İş yerleri, bazı yerlerde fabrikalar falan. Restoran şeyi vardır.
Mesela Maltepe Üniversitesi'nde bir dönem ders vermiştim. Daha hiç yeni doktoraması olmuştum. Orada tabii de ama yani rektöründen öğrencisine kadar her kademede herkes alıyordu. Koskoca fabrika gibi yer. Hani orası o kadar tabii çok muhteşem değildi. Bir de öğrenci menüsü de pahalı baktığında.
Tabii.
Yani Galatasaray'da ders verirken ben Gidiyordun yani 2-3 liraya dünya yemek yiyorsun Mehmet.
Evet.
Evet.
Merkantilizm işte 18. yüzyılda Adam Smith'in o kapitalist sistemde değeri düştü diyor. Ama o zamanlardan kalan yani kölelik gibi çalışma olmasa da bu zamanın değerlendirilmesi, işte boş zamanın olmaması konusu hala bugüne kadar geldi. Ve özellikle Amerika'da güçlü olarak kendini hissettiriyor şeklinde bir makale böyleydi. Full makaleyi İngilizce olarak paylaşırız.
Evet. Hı. Şimdi bitiriyoruz herhalde. Yavaştan bir toparlayalım.
Benim bir haberim daha var.
Benim de var ama haftaya bırakabilirim.
Sen olsun.
Ben o zaman iki haberimi de girizgah yapıyorum. Şöyle bir haber değil de çok görselleri var. Çok hoşuma gitti. Ağaçların insanlık ile beraber büyüyebileceğini gösteren 12 mimari tasarım paylaşılmış Mehmet. Sanırsın hep böyle yurt dışından değil mi? Hı. Halbuki İzmir'den de bir örneğimiz var. Burada işte Tokyo, Japonya var. Ağaç etrafındaki halka olarak tasarlanmış. Çay evi. Bak böyle Çin'de, Şangay'da çay içmeye gidiyorsun. Hop içinden ağaç çıkıyor. Hı. Çok güzel. Sonra
Kırgızistan. Bizde çok yapılan bir şeydir. Böyle bir yeri işgal eden restoranlar ağacı içeri alır.
Genelde kesiyorlar Mehmet ağacı. İçeri alan çok nadir. İşte çit yapılmış. Kırgızistan'da örneği var. İzmir'de bak bir villa böyle içinden geçirmiş. Gördün mü? Sen bunu kastediyorsun. Özel bir mülk West Virginia Amerika'da. Polonya'da bir apartman kompleksi. Brezilya Rio de Janeiro'da bir ev. Bak böyle. Çok güzel. Kökünün dibini görüyorsun. Gene Texas'ta ve İtalya'da, Torino'da ve Los Angeles, Kaliforniya'da, Guatemala'da çeşitli örnekleri var. Bu görselleri. Şimdi haberime asıl geçeyim. Bunu seninle bir paylaşayım öncelikli olarak. Sonra da son haberime geçeyim. Bizim oğlumuzu da yakinen ilgilendiriyor bu haber. Hı. Nedir? Bir araştırma yapmışlar Mehmet. E-ticareti Z kuşağı uçuracak diyorlar. Z kuşağı derken kimi kastediyorlar? 1995 ve 2015 yılları arasında doğumlu. Ay bizim oğlan 2016.
Evet işte o daha belli olmayan bir kuşak. Onların
ay ne olacağı yavrum, belirsiz. Ay yavrum hangi kuşakta olduğu belirsiz mi?
Z de bitti ne yapacağız?
X, Y, Z hepsi kullanıldı yani.
Evet. A'ya döner.
Canım biz sana bir kuşak buluruz. Neyse. Z kuşağının işte 95 2000, o zaman Berkay zaten burada 2004'lü olarak yeğenim. Senin yeğenin de Evren de öyle. 10 yılda e-ticaret sektörüne 15 milyon yeni müşteri kazandırması bekleniyormuş. Çünkü internetsiz bir yaşam düşünemiyormuş bu Z kuşağı. Alışverişlerini de genel olarak online üzerinden yapıyorlarmış. Şimdi Türkiye'nin ilk para iadeli alışveriş sitesi biliyor musun? Avantajix. .com'un kurucu ortağı varmış Güçlü Kayral. Bir araştırma işte yapmışlar. Daha okuma yazma öğrenmeden bilgisayar, tablet ve akıllı telefon ile tanışıp ve bunları kullanmayı becerebilen bir nesil ile karşı karşıyayız diyor. Türkiye'de Z kuşağına mensup kişi sayısı 20 milyonmuş Mehmet. Bunların şu anda 18-21 yaş arasında 3-4 milyonluk kısmı var. Bunlar reşit ve kendi online alışveriş de yapabiliyorlar. Mesela bu kitleyi küçümsememek gerekir diyor bir. İkincisi Amerika'daki yıllık harcamaları bu gençlerin bu yaş grubunda 44 milyar doları buluyormuş. Düşün. Bir de önemli birkaç nokta. Z kuşağının özelliklerini de şu şekilde aslında belirtmek gerekiyor imiş. Diyorlar ki dijital olunmaz, dijital doğulur diyenlerin kuşağıymış. Alışveriş sepetleri yüklü. Kesinlikle her istedikleri her ürün için, bu market olabilir, teknolojik kıyafet olabilir, hepsini yüklüyorlar
ticarete. Al nereye kadar yani böyle?
İşte hemen soruna bir cevap vereyim. %57'si bu kadar savruk yani işte al diyorsun gözükseler de harcama yapmaktansa para biriktirmeyi tercih ediyormuş. Hatta işte yarısı tabii %57 yani yarı yarıya aslında. İndirim mühendisi ya da indirim avcısı diye nitelendiriyormuş kendisini. Belki yine satın alıyor ama en azından indirimleri bekliyor. Sosyal medyada çok aktifler. Araştırmacı bir nesil. %80'i mesela alışveriş yapmadan önce fiyat karşılaştırması yapıyor, ürünü araştırıyor. Evet, internet elinin altında olduğu için bu şekilde. Ve marka bağlılığı da düşük. Kime ne iyi geliyorsa, işine ne yarıyorsa onu arıyormuş. Ben bu noktada çok ayrılıyorum bu Z kuşağında.
Evet, yani bu çok alışveriş odaklı ama bilmiyorum Z kuşağı, Z. Şimdi onlara...
Dijitaller ama işte.
Dijitaller de gerçek hayata döndüklerini ne yapacak? Ve bu tür yazılar, işte yapılan araştırma, o zaten kendi sitesini sponsor olayım diye yapmış şeyi, araştırmayı.
Hemen de kritik ediyorsun.
Evet öyle.
Buradaki bilgide ve bir
alışveriş,
yanlışlık yok
ama. Alışveriş üzerine. Yani al nereye? Bu kuşağın, ben bu kuşağın hani ne üretecek, ne yapacak, ne ekleyecek
ya,
hayata?
Ya üretiyor sen.
İşte
nereden
bilmiyorum. Hep böyle
bak,
alışveriş
üzerine. Bak
şimdi
de iş
üzerine
hayatına girmiş ama bu kuşak. Yavaş yavaş işte 3 milyonu girmiş. Göreceksin ne
üretimi. Ben şimdi bu tür haberleri hep böyle PR haberi olarak görüyorum. Benim işte şirketim aslında çok değerli olacak. Bakın satın alın demek gibi bir şey.
Yani tamam.
Bana öyle görüyorum.
Hadi sen haberini
de. Benim haberi de verelim, kapatalım. Anne olmak niye işte daha iyi yapar bizi?
Ha.
Evet.
Vay.
Madde bir, daha iyi bir networking sağlıyor. Niye? Bu sefer çünkü daha önce hiç ilişkin olmayan ama çocuğunun arkadaşlarının anneleriyle bir network kuruyorsun. Ve onlar da hep çalışan, yani çalışan kişiler oldukça yeni insanları tanıyorsun. Yani kendine yeni bir network ağı kuruyorsun. Durduk yerde mesela. Anne olup olmama,
evet,
arasındaki farkları söylüyorum.
Tamam. Bir yere kadar. Ama bu biraz daha büyüdükten sonra herhalde. Ben şu an her şeye anca yetişiyorum. Bir de network kurma gibi gideceğim de, yani hiç kendi arkadaşlarımla zor buluşuyorum. Bir de bebekli anneleri mi bulacağım buluşmak için?
Onlarla konuşuyor olacaksın sonuçta.
Tamam da okul çağına gelince olur bir samimiyet
belki
falan.
Belki anaokulunda da olur.
İşte daha 3-4 sene var mı Mehmet?
Evet. Sonra madde 2, işine daha bir... şevkle, bir hedefle sarılmasını sağlıyormuş. Madde 3, insan becerilerini arttırıyormuş anne olmak. Yani çocuğu idare etmeye ederken o tür bazı yeteneklerinde gelişiyormuş. People skill denilen. Evet, insan yönetim becerileri daha şey yapıyormuş. Madde 4, daha az zamanda daha çok iş yapmayı öğretiyormuş.
Sen bunu böyle bilerek söylüyorsun. Evet, onu çok bayağı uzmanlaştım yani.
Madde 5, yeteneklerin konusunda daha kendine güven sahibi yapıyormuş. Madde 6, inspiration ne?
Esinlenme, hayal gücü.
Evet, daha fazla hayal gücü ve esinlenme getiriyormuş yanında. Anne olmak onu getiriyormuş. Ve madde 7, çocuklar üzerinde çalışan anne daha olumlu bir örnek oluşturuyormuş.
Bu maddeyi biliyordum. Çok da kesin katılıyorum. Evet.
Evet.
Ama gene de yani bebekken 1 yaşına kadar lütfen ücretli izin verilmesi lazım. Bu kanunu kim çıkaracaksa çıkarsın. Çok zorlanıyorum yani 1 yaşına kadar. Duygusal boyut var daha
senden
bebek.
Geçti ama o kanun Türkiye'de çıkmaz.
Hayır, benden geçti yani, benden sonrakilere madem. Ben çok yaşadım.
Bunu yapan hangi ülkeler var? Hani?
İsveç, Norveç, işte Danimarka, onlar.
Evet, Finlandiya. İngiltere'de yok. Yani bir Avrupa ülkelerinin bile kaçında var. Amerika'da falan
hiç
normal
yok.
İzin yok.
Evet. Ama 4 aylık bebeği de 3,5-4 ay bebeği de bırakıp işe gitmemek lazım.
Tamam. Bu haftalık bu kadar. Senin başka ekleyeceğin bir haberin var mı?
Yok.
Tamam. O zaman sonlandırıyoruz. Gene yorumlarınızı, havadislerinizi, önerilerinizi bekliyoruz.
Evet.
Yer olarak biz şimdiden Caddebostan Nero'yu düşünüyoruz ama hani belki değişiklik olabilir. Gene o civarlarda başka yer önerisi olan olursa onları da dinleyebiliriz.
Tabii biz böyle biraz sabah saatlerinde düşündüğümüz için hani çok fazla yoğunluk ve kalabalık başlamadan o yüzden Nero dedik. Halbuki mesela 1,5 çok uygun birleştiriyordu ama
o
daha akşam üzeri,
evet,
ve akşam
de,
böyle.
Şimdi o tür şeylerde hesap oturup da hesap şey oldu, kim ne ödedi şey. Ama Nero'da
herkes
sen gidiyorsun
alır,
kasadan
yerine,
gidiyorsun
çok
geliyorsun. Çok daha basit bir iş. Evet. O zaman gelecek hafta görüşene kadar sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.